Köşe Atışı.
Sevgili dinleyiciler, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir köşe atışı programıyla daha huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Halit Sivuk ve teknik yönetmenimiz Ceyda Kaplan'la birlikte hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün özel bir konuğumuz var. Ayda bir mutlaka bir stüdyo konuğu, misafir alıyoruz. Bugün de konuğumuz Türk futbolunun yetiştirdiği önemli yıldızlardan bir tanesi. Teknik direktör olarak şu anda yaşamını sürdüren bir futbol emekçisi Metin Diyadin Hocam bizlerle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sağ olun hocam. Müsaade ederseniz hocam iletişim kanallarımızı aktaralım. Sonrasında o keyifli sohbet başlasın. Sevgili dinleyiciler, bizlere elektronik posta yoluyla ulaşmak isterseniz köşe atışının elektronik ortamdaki hali köşeatisi@gmail.com elektronik posta adresimiz. İletilerinizi bekliyoruz. Yine bizlere telefon yoluyla ulaşmak isterseniz 0312 alan koduyla 302 25 25 numaralı telefonumuz da program boyunca açık olacak. Ceyda şu anda telefonun başında, sorularınızı alacak, yorumlarınızı alacak ve bizlere aktaracak. Yeniden hatırlatalım, 0312 Ankara'nın alan kodu ve devamında 302 25 25 telefon numaramızı hatırlattık. Ve bizlere sosyal medya üzerinden ulaşmak isterseniz yine Twitter üzerinden de Köşe Atışı ismiyle ulaşabileceksiniz. twitter.com/köşeatisi yazdığınızda yine bizim adresimizi görebileceksiniz. Twitter'dan da sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Metin Hoca bugün misafirimiz. Metin Hoca'ya sorular soralım, soruları bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş
bugün keyifli bir sohbet olacak. Özellikle Türk futboluna yıllardır, kaç yıl olacağım emek? 20 yılı geçti değil mi hocam?
Profesyonel 26 yıl oldu.
26 yıl hocam maşallah. Yani 26 yıldır birçok gönlü kazandınız. Birçok takımda futbolcu olarak da, teknik adam olarak da bizi Türkiye'nin her tarafından dinleyebiliyor şu anda dinleyicilerimiz. Onu da size hemen aktarayım. Türkiye'de dinlenen bir radyoyuz ve mutlaka çalıştığınız şehirlerde de, futbol oynadığınız şehirlerde de bizi dinleyenler olacak. Yorumları az sonra alacağız biz, soruları alacağız ama ben size nasılsınız, neler yapıyorsunuz diye sorayım hocam, öyle başlayalım. Gençler Birliği ile başladığınız sezona 8. Evet. hafta sonrası bir görev değişimi oldu. Şu anda nasıl geçiyor hocam hayat?
Vallahi şu anda biraz çocuklara, aileye vakit ayırmış oluyoruz. Aynı zamanda zaten bu işin içinde olarak takip ediyoruz.
Sürekli zaten hocam futbol takip etmeden gününüz geçmiyordu. İşiniz bu dediğiniz
gibi. İşimiz de bu, gönlümüz de bu olduğu için otomatikman takip ediyoruz.
Hocam tabii sizin özellikle teknik adam olarak başladığınız dönemlere bir gittiğimizde Gençler Birliği'nin pilot takımı olarak adledilen bir takımdı. Oftaş mıydı o zamanki ismi? Çok isim değişti. Asaş'tı. Asaş'ı çok sürpriz bir şekilde birden hocam 2-3 sene içinde yukarılara taşıdınız. O hikayeyi aslında dinleyicilerimiz hatırlıyordur ama hatırlamayan genç kardeşlerimiz için oradan başlayalım. Hem biraz böyle futbolumuzu konuşalım. Oradan başlayarak sorularım da olacak yine.
Tabii ben 2002'de futbolu bıraktıktan sonra Gençler Birliği altyapısında başladım. Hı-hı. PAF takımında teknik adamla. Bir yıl sonra da pilot takım vardı o zaman. İsmi, şu anki ismi Hacettepe. O dönem Asaş olan Gençler Birliği Asaş. Gençler Birliği altyapısının bir ürünü olan bir oyuncu grubu vardı. O oyuncu grubuyla beraber o zamanki adı 2B işte. Oradan şampiyon olarak Bankasya'ya, bugünkü adı Bankasya'ya çıktık.
Evet hocam.
Evet, yani bu şimdiki adı Bankasya'ya çıktık. Ve aynı kadroyla da o yıl tekrar Süper Lig'e çıkmak için bir mücadele vardı. Ve zaten o kadro çıktı. Sadece biz son 6-7 haftasında
olmadım. Osman Hoca yani.
Evet, benden sonra Osman Hoca geldi son 6-7 hafta. O kadro tekrar Süper Lig'e çıktı. Hatta bir yılda Süper Lig'de kaldı.
Hacettepe ismiyle çıktı değil mi hocam?
Evet, Hacettepe ismiyle. Oftaş ismi vardı. Asaş'tan sonra Oftaş. Daha sonra da Hacettepe ile beraber ligde de oynadı. O oyuncu grubu. İyi bir oyuncu grubu vardı. Onların birçoğu zaten Süper Lig'de önemli takımlarda da bulundu. Hemen hemen %60-70'i Süper Lig oynadı. Yani bu çok önemli bir Gençler Birliği'nin altyapısı olarak da önemli bir kazançtı. Ki ben o dönemde söyledim. Mesela o kadroyu Gençler Birliği çok daha olumlu o dönemlerde kullanabilirdi.
Hocam o hangi yıla? Bu Ersun Hoca'nın da Gençler Birliği ile bu çıktığı döneme mi denk geliyor? Onun biraz sonrası sanki
sonrası, değil mi? O 2005-2006 idi.
Çünkü Ersun Hoca 2003'te yanılmıyorsam Avrupa Kupalarında başarılı bir takımdı.
2-3 yıl önce. Evvel. Mesela o kadro işte o zaman İşte hatırlatma babında söylüyorum.
Hocam tabii şimdi oyuncuları sormanızı rica edeceğim ama
Gönül,
akla gelen tabii en önemlisi Gökhan Gönül.
Gökhan Gönül, İlhan, İlhan Eker, Giray,
Orhan Şam,
Orhan Şam, Doğa,
hı-hı,
ligde hala daha oynayanlar sayıyorum. Yoksa işlerinde bir Kama Yıldırım vardı, önemli bir oyuncuydu, sakatlığı oldu, futboldan geri kaldı. Ümit Tütüncü vardı, o kadro da Eren vardı. Bankasya'da oynayanlar da var hala da. Yani iyi bir kadroydu. O kadroyu o dönem Gençler Birliği daha sağlıklı kullanabilirdi ama bazı oyuncular erken ayrıldılar. O fırsatı bulamadılar.
Hocam tabii şimdi az önce de vurguladım ben. Çok önemli oyuncular saydınız. Şu anda Süper Lig'de devam eden, belki kimisi PTT 1. Lig'de yine futbol hayatına devam ediyor. Bırakmış çok önemli oyuncular vardı, Kemal Yıldırım gibi. Ama en öne çıkan isim Gökhan Gönül'dü. Şu anda Avrupa standartlarında
bir oyuncu. Fenerbahçe'de oynadı.
Fenerbahçe'de oynadı. Şimdi Avrupa'da da siz de aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. Avrupa'da da birçok takımda rahatlıkla oynayabilecek bir sağ kanat oyuncusu. Gökhan Gönül'ün de hocam hem kendisi anlattı, Fenerbahçe televizyonunda dinlemiştim. Hem de Aziz Başkan pek bu işleri konuşmayı sevmez ama bir böyle sohbet arasında geçirmişti bu transfer hikayesini. Bir de sizden dinleyelim hocam, çünkü siz o transfer hikayesinde başroldesiniz.
Evet, Gökhan'ın şöyle oldu. O yıl Aziz Bey beni aramıştı. Bir eski futbolcular bir maç oynayacaktı şampiyonluk maçının önünde. Fenerbahçe'nin son maçı şampiyonluk maçı.
O 100. yıl zamanı mı hocam? Veya bir sene önce mi?
2008.
8, yok, doğru. 2000... Yani Zico'lu dönem sanki değil mi?
Zico. Aha, Zico'lu dönem. Çağırmıştı. Ben de oraya işte eski futbolcular maçtan önce bir nostalji oynayacaktık. O dönem gittiğimde işte Aziz Bey'le görüşürken kendim söyledim ona. Hatta işte biraz kaldırabilir mi falan. Bir iki herhalde araştırdı. Tabii. Çok ısrar ettim ama çok samimi muhakkak diye. Sonra işte sağ olsun yani kendi adına da bizim adımıza da ciddiye alarak bu işe eğildi. Ve nitekim de biraz daha da açıkçası da kefil olduk gibi tabii, bir durum tabii oldu. Ve öyle bir transferi gerçekleşti. Ama çok inanıyordum yani. Çünkü o atmosferi yaşamış biri olarak. Yani sadece yeteneği değil, o baskıyı kaldırabilecek bir kişilik yapısı da olduğu için çok inandığım için. Yoksa bu konular kolay değildir yani.
Tabii ki, tabii ki.
Kefil olmak, önermek, bunlar sorumluluk duygu, çok önemli sorumluluklar yüklüyor insana ama çok inandığım için sağ olsun çocuk da bizi mahcup etmedi, gitti. Hem Fenerbahçe'ye faydalı bir oyuncu kazandırmış, işte sebep olmuş olduk, vesile evet, olduk. Hem de çocuğun geleceği açısından da iyi oldu. Hocam, biz de mutlu olduk açıkçası.
Siz de mutlu oldunuz tabii. Sevgili dinleyiciler, Metin Diyadin hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Bugün sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Stüdyo konuğumuz. Tabii hocam Gökhan'la konuşuyorsunuz bu dönemde. Sürekli irtibatınız vardır diye tahmin ediyorum. Tabii, Gökhan ne diyor hocam bu işe? Yani o da muhtemelen sizin hakkınızı yemiyor değil mi bu konuda?
Yok. Gökhan bize karşı yani sağ olsun. Yani saygısında, sevgisinde hiçbir şey yoktur. Ne zaman ararsak o arar. Yani o yönlerden de iyidir. Gökhan karakter olarak da.
Evet, evet.
Düzgün bir çocuktur. Yani ki kaldı ki öyle olmasaydı Fenerbahçe gibi bir camiada zaten uzun yıllar
çok zor değil mi hocam?
Kaldırmak Türk oyuncu olarak zordur ya. Yani.
Kaldı ki hocam mesela ben özellikle bu son haftada yine Fenerbahçe bir talihsizlik yaşadı hakemle ilgili, onu da az sonra konuşuruz sizinle. Gökhan'ın oradaki açıklamalarını da ben dinliyorum. Twitter'da bazı şeyler yazdı, onu okudum. Çok karakterli dediğiniz gibi, çok olgun, yaşından belki daha da üst düzey açıklamalar yapıyor ki. Belki...
Kolay kolay da konuşmaz da artık o da herhalde... Muhtemelen
canın yandı hocam biraz değil
canın
mi?
Canın yandı herhalde.
Şimdi hocam tabii Gökhan Gönül'ü de konuştuk. Bu sizin Türk futboluna kazandırdığınız birçok oyuncudan bir tanesi. Belki en öne çıkanı şu anda Gökhan Gönül. Bir konuyla ilgili de yine günümüz futboluna dönmek istiyorum aslında. Ligi konuşacağız. Soracağım evet, sorular var ama bir dinleyicimizin, daha doğrusu bir dostumuzun Amerika'dan bir sorusu var hocam. Burak Tamer bizim TRT'nin Houston muhabiridir. Ben bugün Twitter'da sizin katılacağınızı duyurdum. Metin Diyadin hocam bizle birlikte olacak dedim. O da bir soru sormuş, katkı sağlamış programımıza. O sakatlık olmasaydı belki sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunda rekabet, Türk futbolu da rekabet sonucu bugün çok farklı olabilirdi şeklinde bir sorusu, bir yorumu var. Tabii o sakatlık deyince genç kardeşlerimiz yine bilmeyebilir hocam. Fenerbahçe'de ağır bir sakatlık yaşadınız. Fenerbahçe çok öndeydi yine. Löw zamanıydı yanılmıyorsam. O günler evet, hocam bir gidelim. Belki sizi böyle şimdi, üzeceğiz biraz ama.
Yok, arkadaşımızın çok ince bir tespiti var. Yani. Yani bizim düşünüp de çok söyleyemediğimiz bir şeyi güzel tespit etmiş. Yani tebrik ederim. Ben de olaya o dönemki durum o tarafından bakıyorum açıkçası. Çünkü şöyle düşünün yani. rekabet açısından söylüyorum. Yanlış evet. anlaşılmasını söylediklerim. 96-2000 arasında ki Galatasaray'ın rekabet olduğu için söylüyorum.
Tabii tabii mutlaka. Yani.
96-2000 arasında o 4 yıllık bir durum. 98-99'da eğer o sene bir şampiyon olabilseydik otomatikman bir kesintiye uğrayacaktı.
Ki hocam Fenerbahçe çok çok iyiydi o dönem ya. Ben hatırlıyorum. Bizim iyi bir, İlk yarıda 10 puan mı 9 puan mı yine fark
iyi
var.
İyi bir kadromuz var. Bizim ve bazen bunu hissedersiniz. O havayı yakaladınız mı o gider artık. Yani nitekim de gidiyordu. Hatta 9'da 9 yapıp biz Samsun'a gitmiştik.
O sizin talihsiz sakatlığı.
1-0'da galiptik hatta. 10'da 10 oluyordu. Yani o her şeyle rüzgarı da arkamıza alarak gidiyorduk.
Zaten. Belki bir iki hafta daha kopmasaydı Fenerbahçe Galatasaray'ı da bırakacaktı yarışı.
Öyle bir durum yani. O sene peşine benden sonra Uçen sakatlanması. Yanılmıyorsam İlker'in burnu kırıldı. Yani üst üste biraz hakem hataları oldu. Yani o dönem
yine Fenerbahçelilerin hatırlamak istemediği
doğru
dönem.
Doğru bir tespit yapmış arkadaş yani.
Buraya da teşekkür ediyoruz buradan o güzel katkısı için programımıza. Tabii hocam şimdi o 98 yılına döndük ama çok iyi bir kadroyduk dediniz. Parma maçını hatırlıyorum ben. Parma maçından önce yine Göteborg maçı mıydı? Parma maçına götüren Fenerbahçe'yi.
Göteborg'u elemiştik.
Elemişti Fenerbahçe.
Parma'yı İstanbul'da 1-0 yenmiştik.
Moldova mı atmıştı hocam golü? Moldova'nın golüydü yanılmıyorsam değil mi?
Yanılmıyorsam.
Yani... Ki hocam Parma'da...
Rövanşında 3-1 yenilmişti.
Parma'da Parma 80'de... değil mi o zaman?
Abi, zaten UEFA kupasını aldılar. O zaman Crespo, Veron, Sensini, Turan öyle bir kadro ya. Evet, yani biz İstanbul'da... O maç çok özel bir maçtı yani.
Hocam o maçta ben de vardım seyirci olarak. Belki de yani üniversite yıllarımızda İstanbul'a geldiğimiz ilk maçlardan bir tanesidir. Aziz Başkan
o maç çok benim için yani böyle hatırlıyorum kendi de... futbol hayatımda böyle... Baktığın zaman en önemli kendi kariyerim tabii, açısından tabii. Muhakkak ben Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası tabii. oynamadığım için tabii, milli tabii. takım benim kendi kariyerim açısından en önemli bir maçtı bu. Hem rakip oyuncuların isimleri, kaliteleri. O maçı hazırlanışıyla hatta maç konuşmasını sahaya çıkarken en son
Başkan geldi mi hocam?
Ben yapmıştım.
Siz yapmıştınız.
O zaman yani çok değişik bir maçtı.
Hocam
yani.
Gözleriniz doldu biraz tabii duygulandınız. Günlere döndünüz ne güzel. Tabii ben yine kendi açımdan o maçla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Aziz Başkan'ın ilk yılı yanılmıyorsam 98 yılı. Çünkü Aziz Başkan da Şubat ayında başkan seçildi. Sizi transfer etti doğru mu?
Evet,
o transfer sezonunda.
İlk başkan.
Ve hocam sonrasında sizin de işte Eylül ayında Göteborg maçlarıyla başlayan serüven ve Parma maçı. Başkanın çok heyecanlı olduğu dönem onu hatırlıyoruz biz. Evet. Başkan da Ankara'da seçimden önce Başkent Fenerbahçeliler Derneği'nin bir organizasyonu vardı. Seçim çalışmasıyla ilgili Ankara'ya geldi. O heyecanlı biz Ankara'da da görmüştük zaten. Üniversite öğrencisiyim ben o zaman hocam. Ve Parma maçında siz hatırlarsınız çünkü net olarak bunu. Forma dağıtılmıştı. Değil mi?
Evet.
Tek tip böyle bütün taraftarlar. O zaman Fenerbahçe bu kadar gelişmiş
tabii
değildi. Forma satışları bu kadar yoğun
bizim
değildi.
Bizim şimdi 98'de şimdi ben Fenerbahçe'ye gittiğimdeki imkanlar olsun, tesisler olsun, stat olsun. Şimdilen yani kıyaslanmaz. Yani en basit şöyle yani giydiğimiz formanın reklamı kalitesi bile şimdiyle kıyas. Yani o yüzden o süreçte bu süreçte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye yaptığı yani
çok önemli bir
yani
atılım
çok,
değil mi hocam?
Yani müthiş.
Yani belki şimdi bu farkı...
Çok yani ben yaşamış biri
tabii,
olarak.
Tabii. Hem oyuncu
mesela
olarak.
Nasıl ben Gençlerbirliği'ne de mesela 88'de gelmiştim. Şimdi o dönemki ilk geldiğimdeki Gençlerbirliği'nin tesisi yok. Soyunma odaları Maltepe'de. Yani aynı şeyi İlhan Bey için de Gençlerbirliği'ne aynı şeyi söylerim.
Söylememiz lazım değil mi?
Evet. İkisini de yani yaşadım. Fenerbahçe'de de bu anlamda Aziz Bey'in yaptıkları müthiş yani. Gençlerbirliği'nde de İlhan Bey'in yaptıkları. Bunları inkar edilemez. Yani müthiş şeyler.
Bunları tabii yatsıyamayız. Hocam şimdi tabii
İşte sizin... bunlar ama kalıcı olan bunlar oluyor. Tabii. Yoksa bir sene ligi 5. bitirdiniz, şampiyon oldunuz. Bunlar zaman içinde unutulabiliyor ama tabii. kalıcı olan onlar oluyor. Ki en önemlisi de bunlar. İkisi de bu anlamda çok önemli ve özel şeyler yaptım.
Ben mesela Jeremy'nin transferiyle ilgili Real Madrid heyetinin Gençlerbirliği tesislerindeki halini duyarım. Hep anlatırlar Gençlerbirliği'nde büyüklerimiz. Çok şaşırmışlar hocam. Yani bir Türk kulübü, bir İstanbul kulüplerinden birisi olmayan bir Türk kulübü.
Evet,
böyle tesislere nasıl sahibi olmuş şeklinde övgü düzmüşler tabii, o dönemde. Bunlar... İlhan Başkan da...
Bunlar direkt onundur yani.
Değil mi hocam? Hakkını yemeyelim.
Yani ben hatta bir ileri giderek şöyle diyebilirim. Yoksa her insanın hatasıyla,
mutlaka,
sevabıyla, yanlışıyla her şey olabilir ama Gençler Birliği için şöyle diyebilirim yani. Yani isminin Gençler Birliği İlhan Cavcav olsa da evet. inanın yani hak etmiş gibidir o anlamda. O anlamda tartışılmaz yani. Tesisleşme ve Gençler Birliği'nin alıp getirdiği yerleri bakımından.
Evet. Sevgili dinleyiciler, Metin Diyadin hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam tabii Gençler Birliği demişken şimdi sizin kariyerinize de bakıyorum bir yandan. Gençler Birliği'nde siz 284 maçta forma giymişsiniz ve kulüp tarihinin forma giyen en fazla forma giyen 5. oyuncusunuz. Yani Gençler Birliği tarihinde de sizin önemli bir isminiz var. 1988 yılında Gençler Birliği'nde ilk maçına çıkmışsınız. Evet. Ve bu ilk maç 2. ligde o zaman değil mi?
2. ligde.
Yani şimdikinin PTT 1. ligi.
Bankasya'ydı.
Evet, Bankasya. Süper Lig'de değilsiniz. Ve 2. ligde şampiyon olan takımın içinde varsınız. Ve uzun yıllar hocam, yani 98 yılına kadar 10 yıl. 284 maç dilek kolay hocam. Gençler Birliği tarihinde de sonrasında teknik adam olarak da işte.
Ortalama 28.4.
4 değil mi hocam? Tabii.
Zaten lig 34 o.
Doğru hocam.
O bir kiralığım var arada gittiğim.
Var mı arada? Neresi var?
Tabii. Ben bir yıl Denizli Spor'a kiralık.
Ha burada evet. 94-95 yılı değil mi?
Evet.
Orada da 24 maç var hocam. 3 gol var Denizli Spor'da.
İşte ve... o 24'ü bu tarafa alsam.
Tabii doğru.
300 küsur olacak.
Doğru doğru hocam. Ya, maşallah hocam. Gençler Birliği tarihinde de geçtiğinizi tabii buradan biz dinleyicilerimize yeniden aktaralım. En fazla forma giyen 5. oyuncusunuz Gençler Birliği'nin ki bu da önemli bir kariyer hocam. Bunu da atlamayalım. Hocam tabii soracak daha çok soru var. Bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce Bünyamin Başkan isimli bir dinleyicimiz bize ulaşmış. Bu aslında sizin de daha önce programımıza telefonla katıldığınız dönemlerde konuştuğumuz pek de böyle hoşnut olmadığınız bir konu. Türk futbolundaki teknik adam kıyımı. Demiş ki Bünyamin Bey, acaba Türk futbolunda teknik direktörler anlaşma yaparken sözleşmelerindeki maddeler Avrupa futbolunda olduğu gibi mi düzenleniyor?
Ya tabii bu şeyle alakalı yani teknik adamın gücüyle alakalı yani anlaşırken o kulübe nasıl gittiğiyle alakalı. Hı hı. Yoksa anlaşmalar kendinize göre yapıyorsunuz zaten. Ha, kimisi şöyle tabii, ben ne demek istediğini anlıyorum. Hı hı hı. Şöyle bir şey olabilir, belli bir rakam anlayıp işte tazminatlar yabancılar yazdırıyor ediyor. Bu biz de yapıyoruz zaman zaman. Hı hı. Yani bu gittiğiniz zamanki gücünüze göre, isteniliş şeklinize göre, yani o biraz karşılıklı gibi bir durum oluyor. Ama ya şuna emin olsun ki Türkiye şartlarında yani bir tazminat bile yazdırsanız.
Almanız çok mu sorun?
Yerli olduğunuz zaman şöyle bir yok alıp almama sorun değil. Şöyle bir şey oluyor zaten. Yani ya en azından kendi açımdan şöyle düşünüyorum. Ya, istemiyorsa beni... Yani neyi zorlayacaksın yani? Evet. Karşılıklı bir durumdur. Bir de aynı ülkede yaşıyorsun. Ha, çok profesyonel anlamda çok mantığı var mı bunun? Aslında yok.
Yok, doğru söylüyor. Düşünülemez böyle. Doğru.
Doğru bir soru aslında. Gereğini yapar karşı taraf gibi. Ama böyle mesele oldu mu tazminat? Ben oldu, aldım. Çünkü başarılıyken bir teknik adamın görevine son veriyorsan varsa da tazminatı zaten ödeyecek onu. Yani bu benim ya da başka bir teknik adam örnekleri de var zaten. Ama inansın buna ki şey bu özellikle yerli antrenör bu sözleşmelerde ne yazdırırsanız yazın. Yani bu işin biz
psikolojik boyutu ekonomik, hocam sanki değil mi?
Evet. Yani bunun ekonomik boyutu sonraki iş yani. Onun senden ayrılmak isteyen de işte anlaşma yoluna gidiyor ya da işte göze alıyor ya da sen anlayışlı davranıyorsun. Mühim olan ayrılmamak. Evet. Ayrıldıktan sonrası çok önemli bir hadise değil
zaten. Hocam Tınas Hoca mesela buradaydı. 2,5 ay oldu Tınas Tıpan hocamız. O da hocaların hocasıdır. İşte 1994 yılında sonra teknik adamlık kariyeri noktalamış artık. Tınas Hoca da aynısını söylüyor. Yani bu 2000'li yılların bir problemi değil. 80'den beri, 70'lerden beri benim birçok kulüpte param kaldı diyor. Almadım, gittim diyor.
Hocam o dönemlerde kalıyordu tabii. Onların dönemi tabii çok eski dönemlerde kalıyordu. Ama şimdi kalmıyor yani.
Evet,
ancak... yani sözleşmede ne yazıyorsa, eğer siz bir şeylerden vazgeçmiyorsanız, sonuçta ödeniyor o yani. Tabii. Zaman alabiliyor tabii yani. Hukuki boyutundan ama kesinlikle
ödeniyor
yani. O anlamda onlar biraz o sıkıntıyı yaşadılar Tınaz hocalar.
Tınaz hocam da kulağını çınlatalım hocam. Kısa bir müzik arası vereceğiz hocam. Tabii bir soluklanalım ki. Sonrasında devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, köşe atışında 1990'lı yıllardan şarkılar çalmaya devam ediyoruz. Bugün de Reyhan Karaca'dan güzel bir şarkı. 1997 yılının hitlerinden Sevdik Sevdalandık şarkısı. Dinleyelim, sonrasında Metin hocayla sohbetimiz devam edecek.
dursa bile kimin umrunda?
Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Köşe Atışı programındayız. Metin Diyadin hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Ama bir soru var yine Antalya'dan. Şaban Öz isimli bir dinleyicimiz. Kasımpaşa ve Ordu Spor'dan Metin Bey ayrıldığı için bir Antalya Spor taraftarı olarak çok üzülmüş Şaban Bey ve saygılarını iletiyor hocam size.
Sağ olsun, teşekkür ederim.
O dönemde de hocam tabii kırgınlıklarınız var. Konuşmak istememeniz de doğal. Dönemden biz sizinle konuştuk bunu. Radyo programımızda da konuştuk
yok,
ama
tabii biz...
başarılıyken hocam ayrılmak üzüyor insanı.
Tabii ki yani.
Değil mi
yani
hocam?
Yapacak.
Özellikle Kasımpaşa'da hocam ligin başıydılar ve çok iyi gidiyordu takım.
Tabii yani öyle bir durum ki şimdi öyle bir imaj oluşuyor ki bir de kötü tarafı şu. Ya hocam çıkarıyor, yapıyor takımı, ondan sonra bırakıyor.
Evet.
Ya niye bırakayım?
Bu niye var değil mi hocam? Tabii.
Hele iyi giderken niye bırakayım?
O kadar emek vermişsin değil mi hocam?
Ha ne oluyor? Ya ne olacak? Evet. Benim sadece bir prensibim var yani. Yani çok zor gibi görünüyorum. Ha bazı konularda zor olabilirim ama bu sadece aslında benim için geçerli değil. Bütün tekniğe. Ya ben tercihler konusunda hassas bir insanım.
Tabii
bu
ki.
Benim işim yani. Ya burada yoksa iş kötü gidiyorsa, benden çalışmak istemiyorsan söylersin biter
ki
zaten.
Ki öyle ayrılıklarınız çok, olmuştur hocam tabii.
Çok sorun değil yani. Ben hep her zaman söylerim yani.
Tabii tabii.
Bu her işimde aynıdır, hayatımda, bütün ilişkilerimde aynıdır. Memnun değilsen ayrılır. Ben senden değilsem, sen benden değilsen ayrılırsın. Bunu başka boyutlara getirmenin ya da herkes kendi tarzına göre, ama tabii bu bizim açımızdan böyle. Onların açısından tabii egolar var.
Evet, evet.
Patronlar var. Yani bu böyle. Ben bunları tabii o anda üzülüyorsun.
Mutlaka.
Yani çok samimiyse üzülüyor. Çünkü bir emek harcıyorsun. Yani tatil yapmadığınız dönemler oluyor. Hele takım yapmak çok zor. Mesela bir takıma gidersiniz, orada bir kadro vardır, onu çalıştırırsınız. Oradan bir şey çıkarmaya çalışırsınız. Evet, bir evet. de var ki, yani hem Ordu'da hem Kasımpaşa'da inanın çok, yani en zor tarafı bu işin zaten şampiyon olduktan sonra ikisinde de ben tatil yapmadım mesela.
Evet, evet. O yazlar hep
inanın bak geçti, bir gün git bak bir gün çocukların yanına tatile gitmedim. Tabii. Sırf çünkü sıfırdan bir takım yapacaksın.
Tabii tabii ikisi de süper
yabancı geçirmiş, oyuncusuyla tabii. şeyiyle bunlar yanıldığınız zaman kulübe mali külfetleri tabii örnekleri ki. Çok oluyor. Bu sorumluluk sizde bırakırsalar tabii sizde. Evet, artık evet. bırakmıyorlar da. Yani artık transferler falan filan farklı yollarla farklı şekilde yapılıyor ama Allah'a şükür iki takımda da hem yabancı oyuncu tespitlerinde hem yerli oyuncularda da %80-90 oranında yanılmadık. İyi kadrolar yaptığımızı
ve
düşünüyorum.
Ve sizden sonra da o kadrolar hep devam
ediyor. En azından sadece sağ sonuçları başarısı değil. Kulübe mali anlamda da isabet oranı tuttuğunda mali anlamda da bir yıkıntı, külfet olmadı. Mesela bazı kulüpler, isim vermeden geçelim, lige çıktığı zaman aynı yıl çok büyük paralar harcayıp
düşüyor.
Mesela transfer yapıyor, düştüğü oluyor. Yani bu olabilir mi futbolda? Tabii ki olabilir ama Allah'a şükür biz öyle bir şey yaşamadık. O yönden bir eleştiri almadık yani. Evet, evet. Bunlar önemli sorumluluklardır. Biz bunların altından o dönem kalktık. Ha, zaman içinde çalışırken yani farklı durumlar olabiliyor yani ki ayrılabiliyorsunuz.
Ama hocam şöyle de bir şey var tabii.
Yani... Bu işin realitesi o anlamda yok yani. Bu olaya bakarken şunu anlıyorsunuz zaman geçtiğinde yani hep kendi adıma konuşuyorum yanlış anlaşılmasın. Şunu anlıyorsunuz yani ideallerinin peşine gitmek bizim bu ülkenin bu sistemin içinde çok zor olduğunu düşünüyorum.
Yani. Sisteme ayak uydurmak mı gerekiyor hocam?
Ya bu da karakterle alakalı ama insanın kendi yapısıyla alakalı.
Böyle olursanız yani sistem dışı kalıyorsunuz. Yani
kalabilirsiniz. Evet. Ha, bu şöyle bir şey var. Yani bunu görmek, bunu tespit etmek değişeceğiniz anlamına da tabii gelmeyebilir. Ki. Kişiye göre değişir. Çünkü her insanın kendi öncelikleri vardır. Birisinde öncelik çalışmaktır. Birisinde ekonomi olabilir. Birisinde başarı olabilir. Bizim için önemlisi
karakter
kendin olabilmek.
Evet, karakter diyelim. Hocam şöyle tabii.
Bu ama bu inanın bu zor. Evet, ama evet. bu zorken de vazgeçecek halimiz de yok. Çünkü bir insanın bir fıtratı, bir yapısı, bir doğal durumu var. Bu doğal durumunuz sizi neler yapabilecekse onu yapabileceksiniz. Yapamıyorsanız zaten yapamayacaksınız. Her işte
tabii,
bu böyledir.
Mutlaka, tabii.
Mış gibi yaşamak kötü bir şeydir. Mış gibi davranmak da kötü bir şeydir diye düşünüyorum. O sizi belki baştan mutlu eder gibi gelir ama kendine kaldığınızda aslında üzüleceksinizdir mış gibi yaşarsanız. Ben mış gibi yaşamayı tercih etmiyorum. Olduğum gibi doğal. Ben oyuncu ilişkilerimde doğal. Bu bazen soğuk gibi gelebilir, ters gibi gelebilir. Ama zaman içinde yani uzun zaman periyodunda tanıdık bunun ben avantajını gibi, ben avantajını bunu yaşıyorum. Ama bir iki aylık zaman diliminde bu ters gelebilir insanlara. Ama sonradan ben mesela ters farklı düşünen bir iki aylık dönemde farklı düşünen oyuncunun sonra başka bir yerde ya da aynı yerde 3 ay sonra çok farklı düşündüğünde ya da ben ayrılırken ağladığını bilirim mesela. Bunlar mesela sizin siz yani açıkçası kendi adımı hep diye belirtiyorum. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Bunlar mesela.
Tabii tabii.
Yoksa maç kazanırsınız, kaybedersiniz. Ya bazen bazı şeyler sizin elinizde olmayan şeyler de olabiliyor. Ama şu da bir prensiptir. Eğer şartları siz belirleyemiyorsanız şartlara uymaya başlarsınız. Eğer şartlara uymaya başladığınızda da geçmiş olsun olur.
Evet, evet.
Bunu hiç yaşadın mı diye sorarsan, duygusal işimden, teknik adamlığımla ilgili, bunu hiç yaşadınız mı diye bana sorduğunuzda, evet yaşadım, Gençler Birliği'nde yaşadım.
Bu son
çok
dönemi değil mi hocam?
Çok hissi davrandım, hiçbir yerde davranmadığım
yani bu
kadar.
Bu son Gençler Birliği tecrübesi, evet.
Yani çok hissi davrandım.
Kulübün bir evladısınız hocam çünkü
yani,
siz.
Çünkü yani müsaade etmeyeceğim birçok şeye kendi kulübüm diye mesela şeyi yaptım. Açıkçası da bile bile de bedel ödedim yani.
Evet, evet.
Şimdi ama problem değil. Tabii. Bu da bir yaşanmışlık. Bu hiç da bir problem değil. Çünkü ben çok benim teknik adamlığımı belki başlangıç 2005 gibi ama işte Eskişehir Spor'la dersen profesyonel tabii, anlamda tabii. 2007-2008 yani 6 yıllık, 6-7 yıllık bir teknik adamlığım var zaten. Hı-hı. Çok uzun yıllar bir teknik adamlığım yok. Ama bu süre zarfında sağ sonuçlar olarak başarısız olduğum tek yer Gençlerbirliği'dir. Bunun da nereden kaynaklandığını ben biliyorum. Hı-hı. Çok ayrıntısına girmiyorum. Ben bunun baştan da böyle olacağını açıkçası lig başladığında tahmin da tahmin ediyordum. Hı-hı. Sadece kendi kulübüm bir şeyleri sorun olmasın, etmesin diye idare edelim'e gittik. Hı-hı. İdare ederseniz edemezsin, edemezsiniz. Sadece sorun olmasın diye. Yoksa ben bu işin oraya gideceğini de biliyorum. Hı-hı. Çünkü bir iki yapıda sıkıntı var.
Ki hocam mesela ben çoğu kez yaşıyoruz bunu. Sezon başında, daha doğrusu transfer sezonu başında Mayıs-Haziran ayında bir hocayla anlaşıyor bir kulüp. O hocayla daha lig başlamadan ayrılıyor. Demek hocam kimse, bu doğal bir şey.
Tabii ki.
Siz şöyle, diyorsunuz ki bırakabilirdim ama.
Ben başka kulüpte için, olsa bırakmıştım mesela.
Hissi davranırdım
tabii.
Diyorsunuz.
Tabii. Niye bırakmıştım? Tabii. Şöyle düşünün. Hı hı. Şimdi baştan konuşuyorsunuz tabii. Nedir diye. İşte takviyeler olsun, oyuncu şey olsun, tespitleri olsun. Baştan konuşuyorsunuz. Sonra aradan geçiyor bir ay işte uğraşırken o olmuyor, bu olmuyor. Hı hı. Ya da başka yapısal sıkıntı var içeride. Kalkıyorsunuz mesela. Şimdi orada kendin bıraktığın zaman da ya Metin yine bıraktı.
Evet, evet.
Ya yine sorun oldu. Ya sorun yok. Benim şahsımla ilgili ne sorunum tabii, olacak?
Tabii. Niye bırakayım değil mi hocam?
Niye bırakayım? Tabii. Niye sorun olsun? Biz, yani sonuçta. Hı hı. Ama İşte söylediğim gibi yani. Evet, evet. Buradaki hissiyatın bedelini ödedik. Başka bir şey değil yani.
Sevgili dinleyiciler, Metin Diyadin hocamız stüdyo konuğumuz. Ara ara böyle hatırlatmakta fayda var. Sohbetimiz çok keyifli gidiyor ama arada size de bir atıf yapalım ki misafirimiz kim diye merak etmeyin. Hocam tabii siz çok bu konuyla ilgili dertlisiniz. Bazı dönemlerde haksızlığa uğradığınızı söylüyorsunuz ki uğradınız biliyorsunuz.
Ya yok, hocam, ben şöyle bir şey demiyorum.
Hayır, hayır.
Yanlış anlasın. Ben bir...
Bu bir şikayet ya olarak bu değil.
Başlarda öyle oluyor da yani bu konularda bakıyorsunuz her yerde değişik bir model olduğu için. Benim yaşadıklarımı benden yaşça büyük olan işte Yılmaz Hoca gibi 25 yıldır bu işin içinde. Bunlar benim yaşadığımın 10 katını yaşamışlar yani tabii. Sorun değil. Yani bu yaşanmışlıklardan çıkacak dersler falan bunlar da sorun.
Fakat şunu söyleyeceğim hocam, şuraya bağlayacaktım. Bizim için aslında hem yayıncılar için, medya için hem sizin gibi futbol adamları için belki de ayna izleyici, seyirci. Onlar bizim aynamız. Niye? Eğer onlarla ilgili kötü bir algı varsa hocam, sizinle ilgili kötü bir algı varsa hemen yansıyor onlarda.
Tabii,
ama
tabii.
Sizin ben ne kadar sevildiğinizi biliyorum. Şimdi siz Fenerbahçe'ye, Gençlerbirliği'ne mal olmuş bir isimsiniz. Trabzonlusunuz. Dolayısıyla Trabzonspor'da da görev aldınız. Trabzon'a da mal olmuş bir isimsiniz. Fakat hocam Beşiktaş da, Galatasaraylısı da, Ankara güçlüsü de, ben biliyorum Ankara'dan, Ankara güçlüsü de, Anadolu'nun birçok yerinde taraftarlar da size olan sevgi, sempatisi anlaşılıyor.
Yani onun sizin, var olduğunu ben biliyorum yani. En azından
dolayısıyla
bir
hocam,
duruş karakter olarak...
En büyük kazanım budur hocam. Mesela şimdi Ender Kuyumcu isimli bir dinleyicimiz de az önce sizinle program arasında da gördük. Trabzonspor'la ilgili bir yorumu var. Mustafa Hoca ile yollar ayrıldı dün malum. Ve bana kalırsa diyor Trabzonspor hiç maceraya girmesin. Sezon sonuna kadar kulübü Metin Diyadin'e emanet etsin. Yeni gelecek yönetim de kendi hocasını alsın demiş. Şimdi böyle de bir güven var size. Futbol anlamında da güven var. Yani Metin Hoca gelirse bu işi başarır şeklinde. Siz bunu Kasımpaşa'da, Ordu'da, Oftaş'ta yaptınız hocam.
Şimdi ben kendimle ilgili Hı-hı. aslında... Çalışırken de Hı-hı. çok açık, net, her şeyi konuştuğum zaman konuşurum.
Tabii tabii.
İnanmadığım bir şeyi zaten söylemem. Şimdi şöyle bir şey var. Benim için önemli olan şu. Çalıştığım şehre Hı-hı. ya da futbol takımına ya da oyuncu grubuna ya da genç oyunculara eğer ben orada kalıcı... Onlar üzerinde kalıcı bir şey bırakıyorsam benim için bu yeterli. Çünkü o benim o camiada saygınlığımı arttırır. Hı hı. Sevgi sağlarsınız hı hı. orada. Benim için önemli olan bunlar bu. Çünkü neden? Nerede olursa olsun işin maddiyat bölümünde zaten nereye giderseniz gidin az ya da çok bir şeyler kazanıyorsunuz. Bunu öncelik tabii. almanın bir anlamı yok. Hı hı. Yani hangi işi yapayım? Yani tabii, önceliği tabii. maddiyata almanın bir anlamı yok.
Zaten para kazanıyor.
Zaten çalışınca zaten kazanıyor. Yani işin hı. bu tarafı çok önemli değil. Hı hı hı. Ben şimdi kendi adıma baktığım zaman şimdi 4 tane şey şampiyonluğu var. İkisi evet, Apoletli, ikisi Apoletsiz.
Evet evet.
İkisi Apoletsiz. Tabii. Bir tane işte 2B'den var.
Var.
İşte ligde de kısa süreli çalıştık işte. Hı-hı. Ordu'da bir devreye yakın. Kasımpaşa. Ya iyi giderken de ayrılınca bu sefer şöyle bir şey değil. Ya şimdi iyi giderken ayrılıyorsunuz. Mesela şöyle bir imaj doğuyor. Ya acaba idarecilerle mi yine kavga?
Evet,
ya da işte ya işte Metin uyumsuz. Ya ne alaka var?
Tabii.
Ne alaka var? Yani hiç aslında hiç alakası yok.
Tabii.
Ha sen dersen ki ya işte oyuncu tercihi ya da işte başka bir şey dersen kusura bakma beni niye yani bir teknik adamı niye getirirsiniz?
Tabii.
Oranın sevk ve idaresi için.
Tabii ki.
Onu da ben mi yapacağım?
Patron
çünkü oyuncu
yani,
çalışan benim.
Tabii.
Oyuncunun size tercihlerinizde eğer sizin adaletsiz ya da davrandığınızı hı-hı. ya da sizin yaptığınıza değil de başka birilerinin empozisine yaptığına inanmaya başladığı zaman sizin oradaki düşeceğiniz durumu düşünebiliyor musunuz?
Tabii hocam doğru.
Ha bu kimisi için önemli olmayabilir.
Hı-hı.
Kimisi bu tip konular onun için öncelik olmayabilir. Hı-hı. Ama benim için önceliktir.
Evet.
Yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası bu. Benim için hiçbir oyuncu her şeyi düşünebilir, olabilir. Hı hı hı. Farklı şeyler düşünebilir kendine göre. Ama şunu asla dememesi gerekir. Kadroyu yapan, tercihleri yapan
hocadır.
Metin Hoca yapıyor.
Tabii.
Burada şüpheye bile yer vermem.
Doğru. Bunu derse
eğer ben veriyorsam buna şüphe vermeye başladığında bu işi yapma. Hı-hı. Ha bu benim önceliğimdir.
Tabii.
Bu illa doğrusudur demiyorum.
Tabii,
başka yerlerde başka var. Öbürü der ki o kulübün sahibi var, patronu var. Hı-hı. İşte o patron o zaman kendi dediğini yapacak birini getirir diyecek.
Doğru.
O zaman beni tercih etmeyecek. Ben o zaman da diyorum, şimdi de diyorum. Hı-hı. Yarın bir yere gideceksem de o da bilsin yani.
Evet. Hocam artık bitireceğiz. Çok keyifli bir sohbet ama bilmiyorum siz yani ben... Tadına doyamadım hocam. Sohbetin ya çok kısa bitti. Bir soru İstanbul'dan Ali Bulut isimli dinleyicimiz Metin Bey'e Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini sorar mısınız diyor hocam. Kısa 30 saniyeyle bitirelim hocam. Fenerbahçe şampiyon olur mu bu sene sizce?
Olmaması için hiçbir neden yok. Bir defa şöyle bir şey var. Buraya... Tabii ki rakibi Galatasaray, Beşiktaş. Tabii ki önemli takımlar. Onlar da olursa bir sürpriz değil. Hı-hı. Ayrı bir konu. Hı-hı. Ama... Yani Fenerbahçe'de şöyle bir ortam yaratılıyor. Bu benim dönemimde de böyleydi. Hep böyle.
Hı hı.
Ya bir iki maç takıldığı zaman sanki bitti, bitiyor, hı hı. bir hava yaratılıyor. Ya herkes her maçı kazanamazsınız.
Tabii ki.
Şöyle düşünsünler en kötü. Ben oyuncuların yerinde de olsam öyle düşünürüm.
Hı hı hı.
İşte yönetici, işte artık neyse. Şöyle düşünürüm. Ya 90. dakikada iki tane maç aldık.
Evet.
Onun yerine bunları sayalım gibi düşünseler rahatlarlar.
Rahatlar, yani. Doğru.
Alamadık onları da bunları kazanmıştık Mıştık gibi. Yani. Onun yerine bunu saydın mı?
Doğru. Psikolojik bir anda düzeltiyor.
Tabii bu çekişime gidecek. Burada en önemli şey psikolojik teknik hı-hı. adamın duruşu, hı-hı. futbolcu, yönetici. Burada bir taraftar. Bu yönlendirmeye gelmeden.
Tabii.
Anladın mı? Kendilerinden eminseler. Kendi kalitelerine güveniyorsalar hiç paniğe gerek yok zaten.
Evet.
Olma şansı zaten bir adım önde
çok
hali
daha. Çok yüksek ya. Değil mi hocam? Doğru.
Zaten yüksek. Yani.
Hocam böyle de bağlayalım. Ağzınıza sağlık hocam. Çok keyif aldık
ben
biz.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki haftalarda yine hocam misafir etmek istiyoruz.
İnşallah.
Sağ olun hocam. Eksik olmayın.
Evet, sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, Metin Diyadin hocamız bugün misafirimizdi stüdyomuzda. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok çabuk bitti bu sohbet. Biz önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Ceyda Kaplan ve ben Halit Sivuk. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın.